الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Geçen hafta faizle ilgili ayetleri okumaya başlamıştık. Bakara suresinin 275. ayetini okumuştuk. Bugün yine faizle ilgili ayetleri okumaya devam edeceğiz. Allah'ın Resulü faizi çok güzel tarif etmiş. اِنَّمَا الرِّبَى فِي الدَّيْنِ Faiz sadece borçtadır demiştir. Faiz borçtan elde edilen gelirdir. Birisine verdiğiniz borcu fazlasıyla almak için verirseniz bu faizli işlem olur. Alacağınız fazlalık da faiz olur. Alım satımla faiz arasındaki fark, alım satımda iki farklı malı değiştirirsiniz. İşte para verir, su alırsınız. Bardak alırsınız ya da bardağı kitapla değiştirirsiniz. Mallar birbirinden farklı olduğu için onların değerini piyasa belirler. Dolayısıyla alışverişte her malın bir piyasasının oluşması gerekir. Malın toptanı olur, perakendesi olur. Azı olur, çoğu olur. Alışverişte bir bardağı aldığınız zaman diyelim 1 liraya alıyorsanız 100 bardağı 75 kuruşa alabilirsiniz. Bardak sayısı arttıkça fiyatı düşürme imkanlarınız olur. Parayı peşin verirseniz farklı olur, veresiye verirseniz farklı olur. Faize bunun tersidir. Alacağınız borç yükseldikçe ödeyeceğiniz faiz miktarı ve oranı artar. Çünkü tehlike yükselir, risk artar. Bu ikisinin piyasaları son derece farklıdır. İlişkileri farklıdır. Ondan dolayı iki ayrı yapı oluşur. Bugün faizin ekonominin bir parçası haline geldiği kapitalist ekonomilerde faizli bankaların kanunları farklıdır. Onlar ticaret kanununa tabi değildir. Yani ticari kuruluşların kanunuyla faizle meşgul olan kuruluşların kanunu birbirinden farklıdır. Denetimleri farklıdır. Kuruluş şartları ve çalışma şartları farklıdır. Yani tamamen birbirinden ayrı iki farklı yapı oluşturur bunlar. İşte ayet-i kerime de bu farkı çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Allahü Teala burada diyor ki: "Estauzu billah ellezine yekulunir riba la yekumun illa kema yekumul lezi yetahabbatuhu şeytanu minel mes." Faiz yiyenler şeytanın dokunup aklını çeldiği kişinin davranışından farklı bir davranış göstermezler. Yani faiz yiyenlerin davranışı şeytana kapılmış bir kişinin davranışı gibidir. Şeytana kapılmış kişinin yaptığı çirkin şeyleri güzel görmektir. Çünkü şeytanın özelliği odur. وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ Şeytan onların işlerini süslemiştir. Faizci de öyledir. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْتُ الرِّبَى Faizcilerin şeytana uymuş olmalarının sebebi alım satım tıpkı faizli işlem gibidir demeleridir. Halbuki alım satım faizli işlem gibi değildir. Arada çok temel farklar vardır. Eğer alım satım faizi işlem gibi olacak olsa herkes bir kenarda bir alışveriş yaptığı gibi bir kenarda da faizcilik yapabilir. Hiçbir ekonomi insanların istedikleri yerde faizcilik yapmasına imkan vermez. Bir de şu var, Allah-u Teala'nın yasaklarının hepsi evrenseldir. Faiz bugün bütün dünyada yasaktır. Kapitalist ülkelerde bu yasak çok daha koyudur. Ancak devlet kontrolünde bu yasak aşılabilir. Yani o yasağa devlet kontrollü bir şekilde izin verir. Allah'ın yasakları öyledir, yani evrensel niteliktedir. Onun için devletin kontrolü dışına çıkar da faizcilik yaparsanız sizin canınızı okurlar. وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَى Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفٌ Kime Rabbinden bir öğüt gelir de faizcilikten vazgeçerse, daha önce aldığı kendisinindir. Yani Allah-u Teala şimdiye kadar aldıklarını hesap et, sahiplerine ver demiyor. Şimdi bir beyaz bir sayfa aç ama bundan sonra bu işe artık yönelme diyor. Ve emruhu ilallah, bunun işi Allah'a kalmıştır. Ve men ade, kim de faizciliğe tekrar dönerse, haramı öğrendikten, yasağı öğrendikten sonra faizciliğe tekrar dönerse fe ulaike ashabun nar, bunlar cehennemliktirler. Hum fiha halidun, orada sürekli olarak kalacaklardır. Orada ölümsüz olarak kalacaklardır. Şimdi tabi bunlar kafirseler çıkamazlar, Müslüman müminseler faizin haram olduğunu biliyorlarsa cezalarını çeker, cehennemden çıkarlar. Şimdi bir insanı kafir yapan temel öge dünyayı ahireti tercihtir. Allahü Teala İbrahim Suresi'nin İkinci ayetinde ellezine, üçüncü ayetinde diyor ki ellezine yestahibbunel hayate dünya lil ahireh ve yebunaha ivece. Kafirleri anlatırken dünya hayatını ahiretten çok sevenlerdir diyor. Ve yasuddun an sebilillah, bunlar Allah yolundan uzaklaşırlar. İşte şimdi insanların faize girmesinin temel sebebi de budur. Dünyayı ahiretten daha çok sevmek. Efendim işimi kurmak için mecburen kredi alıyorum. Sana iş kurma emri veren oldu mu? Müslüman zengin olmalıdır. Bunu nereden çıkardı? İlk Müslümanlar fakirdi de Müslüman değiller miydi? Bunu nereden çıkardı? Sen kendi arzularını İslam'a mı söylettiriyorsun? Kur'an'a mı söylettiriyorsun? Bir insanın Müslüman olması gerekir. Tabii ki çalışır, kazanır, zengin olur, olmaz, önemli değil. Ama her halükarda Müslüman olması önemlidir. Onun için yani insanı kafir yapan temel öge şu اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ Dünya hayatını ahirete göre daha çok seven kimselerdir. Ahireti inkar etmiyor. Ahireti sevmezlik etmiyor. Ahiret de seviyor, tamam. Elbette cennette var, cehennemde var. Tabii ki cehennemden korkuyoruz falan. Ama şimdi o ama diyerek bir takım şeyleri aşıyor. Ve yasuddûne an sebîlillah, Allah'ın yolundan uzaklaşıyorlar. Uzaklaşırken de hiç kimse o yoldan çıkmış gözükmek istemez. Ve yebûneha ivece, orada el yordamıyla bir takım eğrilikler meydana getirirler. Bu öyle bir eğriliktir ki dışarıdan bakan fark edemez. Dışarıdan bakan kişi zanneder ki hakikaten bunlar doğru işler yapıyorlar. Onun için alışveriş görüntüsü altında faiz son derece yaygın olarak kullanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok güzel bir şekilde yasaklamıştır. Yani alışveriş görüntüsü altındaki faizi yasaklamıştır. Çünkü bütün insanlar faizin kötü olduğunu gayet iyi bilirler. Onun için faizciler dünyanın hiçbir yerinde sevilmezler. Ondan dolayı sürekli reklam yaparak, sürekli kendilerini iyi göstererek durumlarını kurtarmaya çalışırlar. Sanki ekonominin faiz ihtiyacı varmış gibi bir hava ortaya koyarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altı malla ilgili bir söz söylüyor. Diyor ki: "Ez-zehebu biz-zehebi mislen bi mislin yeden bi yedin vel fadlu riben. Veznen bi veznin vel fadlu riben." Altına karşılık altın, dengi dengine, aynı ağırlıkta ve peşin olur. Fazlalık faizdir. El-fiddatu bil-fiddatu mislen bi-mislin yeden bi-yedin veznen bi-veznin vel-faddu riben. Gümüşe karşılık gümüş, dengi dengine peşin olur, fazlası faiz olur. Şimdi mesela bir hadisinde de diyor ki Resulullah: "La tebi'u dinara bid-dinareyni ve la dirhama bid-dirhameyni inni akhafu aleykumur-rima." Ey-riba. Diyor ki bir dinarı iki dinara, bir dirhemi iki dirheme satmayın, faize girmenizden korkuyorum. Şimdi Resulullah'ın sözlerini birleştirdiğiniz zaman şu ortaya çıkıyor. Bazı şeyleri siz alışveriş şeklinde yaparsınız. Ama onlar faize açılan kapılardır. Bunları yaparsanız alışveriş gibi gözükür ama aslında faizdir. Altınla altını değişebilir miyiz? Değişin. Efendim, misli misli ne olacak? Yani 100 gram altın, 100 gram 22 ayar altın, 100 gram 22 ayar altında değişecek. Tamam. Ve peşin olacak, elden ele. Fazlalık faizdir diyor. Yani eğer peşin olmazsa faizdir, gramlarında bir farklılık olursa faizdir. Şimdi derler ki canım, kim yapar ki bunu? Niye değişelim ki? Değişme zaten, sana değiş diyen yok ki. Değişeceksen böyle değiş. Peki böyle değişmezsen ne olur? Peşin faiz olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Yeryüzünde hiç kimse bir adama bana 100 lira borç ver, hemen sana 110 lira vereyim demez, değil mi? Der mi? Hemen derhal karşılığında 110 lira vereceğim. Borç olması için aradan bir zaman geçmesi lazım. Belli bir süre kişinin o parayı kullanması lazım. Ama faiz yasağını eğer böyle peşin bir işlemle aşabiliyorsa bunu pekala yapar. Der ki sen bana 100 lirayı 110 lira karşılığı peşin sat. Yani şöyle yapar. Şöyle yapar. Benim size mesela benim 100 lira borç paraya ihtiyacım var diyelim. Gelirim Yahya'nın yanına. Derim ki biliyorsun faiz haram. Gel bu işi peşin halledelim. Ne yapalım? Sen bana bir 100 lira ver. Yok, sen bana bir 110 lira borç ver. 110 lira borç ver. Bir yıl vadeli olsun bu 110 lira borç. Ben bu 110 lirayı sana peşin 100 liraya satayım. Nasıl olsa peşin 100 lirayı 110 liraya satabilirim. O bana 110 lira verir bir ay ya da ne diyelim bir yıl vadeli neyse. 110 lira verdim, 110 lira alacaksın. Tamam. Güzel. Burada hiç faiz yok. 110 lira aldım, bir yıl sonra 110 lira ödemek üzere belgeyi imzaladım, güzel. Ama oradan çıkıp gidemiyorum. Bu 110 lirayı peşin ona 100 liraya satmam lazım. Peşin 100 liraya sattığım zaman elimde 100 lirayla buradan çıkar giderim, borcum ne olur? 110 lira olur. İşte Resulullah diyor ki bu faizdir, yapamazsınız diyor. Bunu yapıyorsanız 110'u 110'a satın, öyle şey yapamazsınız. Öyle muhteşem bir sistem kurmuş ki insanların alışveriş yolunu kullanarak faizcilik yapmasının önünü her şekilde tıkamış. Her şekilde tıkamış. Fakat Müslümanlar bunu aşmanın yollarını bulmuşlardır. Şimdi tabii konu bir fıkıh konusu, herkesi ilgilendiren bir konu değil. Yani biraz ekonomi konuları anlatmak biraz zordur. Herkes ekonomiden hoşlanır da bu işin ilmine indiğiniz zaman insanlara biraz sıkıcı gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin koyduğu bu muazzam sistem mezhepler tarafından öyle bir hale getirilmiştir ki bugün dört mezhebin dördüne göre asla faiz olmayan ama %100 faizcilik yap, %100 faiz olan bir banka kurulup işletilebilir. Çünkü Resulullah'ın sözüyle ayetler arasındaki ilişki koparılmıştır. Sanki Resulullah başka bir şey söylüyor, Kur'an-ı Kerim başka bir şey söylüyor. Öyle acayip sistemler getirmişlerdir ki ben burada onun üzerinde durmak istemiyorum ama öğrenmek isteyenler varsa bizim Ticaret ve Faiz kitabında bu ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Bütün mezheplerin görüşleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Oradan bakıp okuyabilirsiniz. Resulullah'ın konuyu asıl anlatan bazı hadislerde devre dışı bırakılmıştır. Hep öyle yaparlar. Ayet ve hadis arasında irtibatı koparırlar. Hadisleri de bütünüyle almazlar. Ondan sonra yeni bir sistem kurarlar. Ondan sonra da çıkar, hiç Allah'tan korkmadan bizim hadise uymadığımızı söyler. Burada ben defalarca ilan ettim. Sizin en hadisçi dediğiniz mezhep hangisi? Ahmet bin Hanbel mi? Hodri Meydan. Herhangi bir fıkhi konuda Hanbeli mezhebini getirin, bir de bizim yazdığımızı getirin. Bakalım hangimiz daha çok hadis kullanmışız. Çünkü onların yöntemleri Kur'an sünnet bütünlüğüne dayalı olmadığı için hadisleri kullanmaları mümkün değil. Öyle hadisi bir şey gibi depodaki mallar gibi yığmak değil. Onu işletmek lazım. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki altını gümüşle peşin olmak şartıyla istediğiniz gibi satabilirsiniz diye bir hadisi var. Bir başka hadiste de diyor ki günün raiciyle olmak şartıyla istediğiniz gibi satabilirsiniz diyor. Günün raiciyle. Günlük fiyatla yani. Şimdi bu günlük fiyatla kısmını mezheplerin hiçbirisi görmemiş. Halbuki sahih bir hadistir, Abdullah bin Ömer rivayetidir. Hiçbir tanesi görmemiş. Diyorlar ki altın ve gümüş, altını gümüşte istediğiniz gibi satabilirsiniz. Öyle mi? Tamam. O zaman şimdi şey yapalım. Mesela bugünkü anlayacağımız şekilde dolarla Türk lirasının değişimini düşünelim. Yani altın ve gümüş o zamanın iki ayrı parasıdır. Bugün de dolarla Türk lirası. Mesela bugün dolar ne kadar? 1800 lira diyelim. Şimdi doların bir raiç fiyatı var 1800 lira. $1000 1800 lira mesela, değil mi? $1000 1800 lira. Şimdi ben bu bin doları Yahya'dan peşin 2000'e de alabilirim, 2500'e de alabilirim mezheplere göre. Ama Resulullah'ın emrine göre raiç fiyattan ne yukarı alabilirsin ne aşağı. Şimdi geliyorum Yahya'ya. Diyorum ki Yahya, sen zengin bir adamsın. Sen bana bir $1000 borç ver. Tamam, şey yapıyor. Yok öyle değil. Önce mesela diyorum ki evet, bana bir $1000 borç ver diyorum. Veriyor $1000 borç. Ne zaman ödersin? 6 ay sonra ödeyeceğim. Tamam. Senetleri imzalıyoruz. 6 ay vadeli $1000 borcum var. Şimdi anlaşmamız öyle değil. O $1000 ona satmam lazım. Diyorum ki sana bu $1000 1600 liradan sattım. Al. Peşin. Raici 1800 lira, önemli değil. Ona $1000 satıyorum peşin 1600 liraya. Ondan 1600 lira para alıyorum. Buradan 1600 lirayla çıkıyorum. Borcum $1000. 6 ay sonra $1000 getiriyorum ama aldığım para 1000 lira. 1600 lira. Mezheplerin tamamı buna cevaz verirler. Resulullah'ın açık hadisine rağmen. Alışveriş görüntüsü altında faiz. Peki bugün ne yapılıyor? Sukuk diye bir şey çıkardılar, bir sertifika çıkardılar. Bir de Allah'tan korkmadan adına faizsiz sukuk diyorlar. Mezhepler yapar da bugün Türkiye'deki dünyayı ahirete tercih edenler yapamaz mı? Yaptıkları ne? Şöyle örnek vereyim, anlaşılması için. Benim bir evim var. Evde oturuyorum. 100.000 liraya ihtiyacım var. Bu defa Enes Hoca'ya satayım, hep Yahya almasın. Enes Hoca'ya geliyorum, diyorum ki Enes Hoca, bu evi sana 100.000 liraya sattım. Ama bir şartta ki bir sene sonra ben bu 100.000 lirayı sana iade edeceğim, sen de evi bana geri vereceksin. Bu bir sene içerisinde evin kirasını sana ödeyeceğim. Ayda 1000 lira sana kira ödeyeceğim. Bir sene sonra, bir sene içerisinde ona 12.000 lira veriyorum, bir sene sonra da 100.000 lirasını veriyorum. Evi geri alıyorum. Aslında evi geri alma falan satma diye bir şey yok. Baştan böyle bir anlaşma var. Evi satmış gibi bir işlem yapıyoruz. Satmış değiliz. Bir yıl boyunca onun parasını kullanıyorum. Bir yıl içerisindeki faizi kira gibi ödüyorum ona. Bunu Osmanlılar uygulamışlardır. Bey bil istiglal demişlerdir. Bey bil vefa diye bir şey var, uygulama var. Bu da bey bil istiglal demişlerdir. Bunu Maveraun Nehir uleması ortaya çıkarmıştır ilk önce. Yani Orta Asya'daki ulema. Evet, Enes Hoca'nın hemşerileri. Enes Hoca'nın hemşerileri ortaya çıkarmışlardır. Buhari mi? Yok, Buhari ile alakası yok. Buhari ile ilgisi yok. Hadis kitaplarında böyle bir şey yok. Mesela Fetavai Gadi Han'da ben ilk defa bunu gördüm. Orada şöyle söylüyor. Ruviyan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu emara bizalik. Resulullah'ın bunu emrettiği rivayet edilmiştir diyor. Ne ravi var ne şu ne bu. Uydur uydur söyle ne olacak? Bunu değil de Beybil Vefa ile alakalı. Daha sonra Beybil İstilal haline getirilmiştir. Beybil Vefa şu. Malı satıyorsunuz, tekrar geri almak şartıyla ama bu defa malı karşı tarafa teslim ediyorsunuz Beybil Vefa'da. Hani Anadolu'da vardır. Para faizsiz, tarla icarsız. Bilirsiniz değil mi? Yani adama tarlayı verirsiniz, o da size bir para verir. Siz geri alıncaya kadar tarlayı eker biçer. Buna Beybil Vefa deniyor. Daha sonra Beybil İstilal haline getirilmiş. Bina benim. Satmış gibi gösteriyorum. Bugünkü sukuk aynı. Ne yapıyor? Bir şirket kuruluyor. Devlete ait olan bir mal devletin kurduğu o şirkete satılıyor. Hazine garanti veriyor. Diyor ki şu kadar sene sonra senden bunu aynı fiyata alacağım. Kendi şirketinden geri alacak. Ve o şirkete satmış olduğu diyelim ki bir hastane. Mesela Cerrahpaşa Hastanesi. Kaça sattın? 1 milyar dolara sattın. Aylık kirası ne kadar? İşte 10 milyon dolar diyelim. Neyse. Şimdi bunu küçük parçalara bölerek vatandaşa satıyorlar. Böylece efendim vatandaş bunun bu binanın sahibi oldu. Dolayısıyla kirayı vatandaş alacak. Ama bir şartta ki 2 sene sonra o fiyatta hazine bunu geri almayı garanti ediyor. Yani vatandaş 2 sene sonra verdiği parayı alacak. O arada da kira adıyla aynen Enes Hoca ile aramızdaki şey gibi gelir elde edecek ve bunun adı da faizsiz sukuk olacak. Yani hastane devletin, ikinci bir şirket devletin, devlet kurmuş olduğu ikinci şirkete hastaneyi satmış gibi gösteriyor. Onu kiraya tutuyor. Ondan sonra şey yapıyor, senetler çıkararak vatandaşa satıyor. Vatandaşın parasını alıyor. O kira gibi dediği şeyi de vatandaşa kira bedeli diye ödüyor. Belli bir süre sonra da geri alıyor. Şimdi bakın ayeti kerimeler, hadis-i şerifler alım-satım görüntüsü altında faiz oluşturuyor ve maalesef buna fetva veren hocaları bulmakta zor değil. Eskiden de veriyorlardı, bugün de veriyorlar. Şimdi bakın dikkat ediyor musunuz? Çok dikkat etmezseniz anlayamazsınız. Belki birçoğunuz anlayamamışsınızdır ne dediğimi. Çünkü ayet-i kerime de öyle diyor. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَلْآخِرَةِ Dünyayı ahiretten çok seviyor. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ yolundan uzaklaşıyor. وَيَبْغُونَهَا عِوَجِ Onda kimsenin göremeyeceği eğrilikler peşine koşarak. Yani öyle bir şey yapıyor ki dışarıdan baktım anlayamıyorsun. Çok iyice incelersen anlarsın. Ama arkasında ne diyor Allahü Teala? اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ Onlar çok derin bir sapıklıktadır diyor. Çok derin bir sapıklıktadır diyor. Bunlara çok dikkat edelim. Hakikaten imtihan son derece zordur. Hele insanlar dünyaya yaklaştıkça imtihan daha da zorlaşır. Dünya insanı fena halde etkiler. Asıl imtihan zaten dünyayı tercihle başlar. Çok dikkat etmek lazım. Başkalarını tenkit etmek kolay ama kendimiz de bu işleri yapmamamız lazım. Evet şimdi diyor ki Allahü Teala فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ Kime Rabbinden bir öğüt gelir de bu işten vazgeçerse daha önce almış olduğu kendinindir. وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ Bunların işleri Allah'a kalmıştır. وَمَنْ عَادَ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Kim de tekrar bu işe dönerse onlar cehennemliktir. Ebedi orada ölümsüz olarak orada kalacaklardır. Evet şimdi demek ki şeyin herhangi bir oyuna falan girmeye lüzum yok. Açıkça bir alışveriş olması için bir malın bir başkasının mülkiyetine geçmesi gerekir. Adam o malın sahibi olacak ve kullanabilecek hale gelmesi lazım. Bugün birçok yerde, mesela Malezya'da bu iş çok rahatlıkla yapılıyor. Birçok İslam ülkesinde bu şeyler yapılıyor. Zaten İslam ülkesinin dışında bunu yapmaya gerek yok ki, diğerlerinde problem yok. İslam ülkesinde faizcilik yapabilmek için bir takım örtülü işler olması lazım. Çünkü insanlara öyle bir sistem göstereceksiniz ki adam görünürde ha tamam diyecek arkasından. Yani doğru yolun üstüne oturur ya iblis. O doğru yolun gereğini yapmak lazım. Başka şekilde olmaz. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah ribayı noksanlaştırır, daraltır, küçültür. Yani faizli işlemlerde darlık meydana getirir. Ama sadakaya dayalı sistemleri geliştirir. Şimdi bu şey der, Arapların çok güzel bir tabiri var. Mihakul kamer diyorlar. Mihakul kamer. Ayın son 3 gününe. Yani ay önce şey olur biliyorsunuz. Dolunay şeklinde olur. Bakarsınız gayet güzel her taraf aydınlanır. Sonra Nasrettin Hoca'nın dediği gibi ne yapıyor? Kırpıp kırpıp yıldız yaparlar. Parça parça azalır, azalır, azalır. Sonra bir hilale dönüşür. Sonra da gözükmez olur. İşte faizli ekonomiler de aynıdır. Başlangıçta çok güzel görürsünüz. Sonra kırpılır, kırpılır. Azalır, azalır, azalır. Sonra bakarsınız ki batmış. Son 3 günü şeyin, hilalin işte mihakul kamer dedikleri şeydir, dönemdir. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى Allah faizi sistemi böyle yavaş yavaş yavaş yavaş krize ve batmaya götürür. Çünkü işte geçen hafta anlatmaya çalıştık bir vücut örneğiyle, şimdi şöyle bir mesela siz bir piyasa olarak düşünün kendinizi. Bende para var. Siz esnafsınız. Sizin cebinizdeki toplam para 10 bin lira olsun, kolay anlaşılsın diye. Benim cebimdeki toplam para da 1000 lira. Şimdi ben tek kişi olduğum için sizin onda birlik paranıza sahibim. Siz çok kişisiniz ama evet her ne kadar 1000 lira, 10 bin liradan daha az olsa bile her gün işlerinize kullanacağınız paralar sebebiyle bende çok fazla para var. Şimdi size yani piyasaya o 1000 lirayı bir yıl vadeli 1100 liradan versem, bir sene sonra sizin paranız 9900'e düşer, benim param 1100'e çıkar. Her verdiğimde sizin paranız azalır, benimkisi artar. O ayın kırpıldığını düşünürseniz, her defasında piyasada darlık olur. Öyle bir hale gelirsiniz ki bana borcu ödeyeceğiniz günler piyasa perişan hali olur. Para bulamazsınız. Para darlığı olur. Ben de para çok birikir, siz şey yaparsınız. Bir müddet sonra borcunuzu ödemek için dükkanınızı satarsınız, büyük büyük mallarınızı satarsınız, şunu yaparsınız, bunu yaparsınız. Artık parasızlıktan kriz başlar. Şimdi Allah'tan kağıt para sistemi var. Devletler habire kağıdı para diye piyasaya sürüyorlar da o biraz krizi şey yapıyor, erteliyor. Eğer altın eskiden olduğu gibi altın ve gümüş para sistemi olacak olsa hiçbir ülke bu faizli sistemde ayakta kalma şansına sahip değildir. İşte bu yemhakullahü Allah faiz sistemi daraltır demek, yani Allahü Teala'nın koyduğu kanundur bu. Şimdi Türkiye'ye bakın. Bankalar çok kâr etmiş gözüküyor. Bankaların kâr ettiği bir ekonomi batıyor demektir. şu anda öyle aydınlık maydınlık gibi zannedersiniz ama her gün kırpılır kırpılır, kırpar kırpar yıldız yaparlar. Sonra bir müddet sonra bakarsınız ki batmışsınız. Onun için bütün dünyaya örnek olmamız gerekirken maalesef örnek olmamız gerekenleri örnek alıyor, son derece kötü durumlara düşüyoruz. Evet. Şimdi ama diyor ki Allahü Teala ve yürbis sadakat. Allahü Teala sadakaları geliştirir. Bak şimdi riba kelimesinin bir anlamı vardır. Riba artmak demektir. Riba bir insan faize niye verir malını? Artsın diye. Faizcilerin hepsi de ne yapar? Ekonomi bununla gelişir derler. Hep bunu söylerler. Hep bu şeylerden şey yapar. Ama Allahü Teala diyor ki faizi Allah daraltır. Yani siz o artmaktan bahsediyorsunuz ya, o daralmaya sebep olur. Ama sadaka cebinizden çıkıyor, gidiyor. Ben 100 lira sadaka verdiğim zaman 100 lira azalıyor. Ama sadaka artırır, geliştirir diyor. Yani şimdi mesela şurada 1000 kişi olsa, herkesin birbirine 100'er lira borcu olsa, ben ilk kişiye 100 lirayı Allah rızası için kaldırıp versem, mesela şimdi Yahya'ya ben vereyim, az önce alıyordum, şimdi vereyim. 100 lirayı versem Yahya'ya Allah rızası için, o Ertuğrul'a, o Adem Hoca'ya, o Ahmet'e, o işte Mehmet Hoca'ya derken, herkes birbirinin borçlarını öder benim verdiğim 100 lirayla, bu 1000 kişi birbirine 100 lira borçlu olan 1000 kişinin borcu, toplam borcu 100.000 liradır. Bir müddet sonra herkes birbirinin borcunu öder öder, en son kişi olan Enes Hoca da bana olan 100 lira borcunu öder, gene benim o 100 lira cebime girer ve bu milletin hepsi de borçtan kurtulmuş olur. Ve birisi bana, benim dükkanıma artık müşteri olarak gelir, birisi işçi çalıştırır, birisi evinin kirasını verir, birisi şunu yapar, bunu yapar, piyasada bir hareket başlar. Evet, faizli şeyde de öyle olur ama verdiğinizden fazlasını aldığınız için her bir hareketin sonunda dolaşan para miktarı azalır. Dolayısıyla mal üretseniz bile satacak adam bulamazsınız. Çok ciddi bir sıkıntı doğar. Şimdi Allahü Teala bu konuyu şeyde çok güzel anlatıyor. Rum suresinin 39. ayetinde. 407. sayfa. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي اَنْوَالِ النَّاسِ İnsanların malları içerisinde artsın diye faize vermiş olduğunuz mallar فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında artmaz. Yani faizle arttığını görüyorsunuz ama gerçekte bir artış yaşanmaz demektir. Allah katında, yani Allah'ın koyduğu kanuna göre artmaz. Yani siz faizci olarak bir gelir elde etmiş olursunuz, doğru, ama bu gelir uzun vadede size ciddi sıkıntı olarak yansır. Yani o faizli kuruluşlar da batar. Mesela işte Amerika'da en büyük faiz kuruluşları nasıl battığını gördük. Onlar da batarlar. Niye batıyorlar? Çünkü onlar paraları arttıkça daha fazla kredi vermeye başlarlar. Verdikleri krediyi geriye alamadıkları zaman batarlar. Şimdi bankaların bir sermaye tabanları vardır. O sermaye tabanının birkaç katı şeye göre, merkez bankalarının uygulamış olduğu politikaya göre verecekleri krediler vardır. Yani hiçbir bankanın şeyi alacağı kendi sahip olduğu para kadar değildir. Yani eğer 1000 lira mevduatı varsa 10.000 lira borç verir piyasaya. Böyle olunca başlangıçta bir rahatlama var gibi gözükür. Para dolaşmaz da evrak dolaşır piyasada. Tabii eğer çeklerle işlem görülüyorsa, kredi kartlarıyla işlem görülüyorsa, onda bir sürü şartları var tabii. Ama piyasada bir daralma meydana geldiği an, yani şöyle söyleyelim, bankadan mevduatın %10'u çekilmeye başladığı an bu %10'luk mevduatı karşılayacak banka kolay kolay bulunmaz dünyada. Ödeyemez hale gelir borcunu. Alacağı çoktur ama borcunu ödeyemez hale gelir. Yani küt diye batarlar. Dolayısıyla faizli sistemde bankalar rahat değildir. Onlar da çok tehlikelidir. Hatta en tehlikede olanlar bankalardır. Dolayısıyla onu hazine ayrı kontrol eder, Merkez Bankası ayrı kontrol eder, kendilerinin bir denetim sistemleri vardır, iş denetim vardır, bir sürü şeyler vardır. Çünkü son derece tehlikeli bir noktada hareket ederler. İşte Allahü Teala burada diyor ki: "Deme ayetüm minci ben diğer bu fi emvalin nas fela yerbu indallah." İnsanların malları içerisinde artsın diye faize vermiş olduğunuz şeyler Allah katında artmaz. Ama وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ zekat olarak verdiğiniz şeyler var ya, تُرِيدُونَ وَشَاللّٰهُ Allah rızasını isteyerek فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İşte müflih olanlar onlardır. Şey, mud'ifun değil mi? Ha, ben de baktım ki müflih. Mud'ifun, ben yukarıdaki ayeti görmüşüm. Bir yukarıdaki ayeti okumuşum. فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Evet, bir önceki ayette müflihun geçiyor. Gelirlerini kat kat artıranlar zekat verenlerdir. Şimdi geçen hafta size anlatmaya çalıştım. Zekat, ekonominin dışına çıkan ögeleri sürekli ekonomiye kazandırmaktır. Sürekli kazandırmaktır. Çünkü zenginden fakire akan bir şeydir, gelirdir. Ama faiz, ekonominin ögelerini sürekli azaltmaktır. Sürekli ekonomi dışına atmaktır. Çünkü faizde fakirden zengine akan bir şey vardır, yapı vardır. İşte birisi küçücük bir tökezlediği zaman bakarsınız ki gitmiştir. Koskoca bir kuruluş görürsünüz, ekonomik bir kuruluş. Çok büyük bir kuruluştur. Malınız vardır, her şeyiniz vardır. Trilyonluk bütçeniz vardır. Ama küçücük bir nakit ödeyemediğiniz için batarsınız. Çünkü o malınız, o malı bankaya para olarak yatıramazsınız, birisine para olarak veremezsiniz. Yani koskoca bir gövdenin kansızlıktan küt diye düşüp ölmesi gibidir o. Ama zekat, herkese su yetiştirmektir, ekmek yetiştirmektir, elbise yetiştirmektir, ev yetiştirmektir, şudur budur. Yani piyasayı sürekli canlı, sürekli hareketli ve sürekli insanların ekonominin birer ögesi halinde olmasını sağlayıcı bir sistemdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, faiz geliri çok da olsa sonu darlığa döner. Gerçekten yani Resulullah'ın sözleri son derece önemli. Kur'an-ı Kerim'den çıkarılmış hikmetlerdir. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah faiz gelirini daraltır, sadakaları artırır. Yani zekat verdiğin zaman artırır. وَاللّٰهُ لَا يُحُبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيمٍ Allah-u Teala nankörlük eden ve günaha dalan hiç kimseyi sevmez. Şimdi devlet yapıları, bu şu batıda oluşan devlet yapıları o kadar kötü bir yapı ki, batılılar şeye karşı, kiliseye karşı mücadele ettiler. Çok haklı bir mücadele verdiler. Kiliseyi yendiler. Çok güzel. Teokratik devlet anlayışını ortadan kaldırdılar. Yani Allah adına yönetimi ortadan kaldırdılar. Fakat kendileri de bir başka teokratik devlet kurdular. İnsan irade ve hürriyetini ikinci sıraya alan, devleti tanrılaştıran, insanı tümüyle devletin kulu kölesi yapan, her şeyini kontrol eder hale getiren, bakın bir yerden bir yere 5 kuruş para gönderseniz bugün mutlaka kontrol ediyor. Kendi paranızı kullanamıyorsunuz hürriyet içerisinde. Bu yapı çok kötü bir yapıdır. Müslümanlara hiçbir şekilde yakışan bir şey değildir. Devlet diye bir şey olmaz. Yani bugünkü manada devlet son derece yanlış bir yapılanma içerisindedir. Ama Müslümanlar bir şey varmış gibi şu batı hayranlığı var ya, beni hakikaten çıldırtıyor. Yani bir Müslüman olarak çıldırtıyor. Ya bizim onlardan öğreneceğimiz hiçbir şey yoktur bu konularda. Ama onların bizden öğrenmesi gereken sayısız, sınırsız şeyler vardır. Ama biz olamıyoruz ki. Bu ne biçim bir şey yani? Şimdi şey var. Acayip bir vergi sistemi var. Şimdi zekatla bugünkü vergi sistemini karşılaştırmak mümkün değil. Zekatta bir kere sizin temel ihtiyaçlarınız karşılanır, artandan verirsiniz. Ama bugün o kadar çok vergi borcuna batmış esnaf var ki, tüm malını mülkünü verse borçtan kurtulması mümkün değil. Bu ne biçim yapıdır? Dolayısıyla bu zekatla bu vergi sistemini de karşılaştırmamak lazım. Arada çok ciddi farklar vardır. Yani bilmiyorum. Bu kafayla bir şey yapılacağına fazlaca da itimadım yok ama inşallah bakarsınız ki yavaş yavaş yani Kur'an-ı Kerim'e yönelenlerin sayısı artarsa çareyi Kur'an'dan bulma arzusu toplumda gelişirse belki problemleri çözmekte kolaylaşır. Oldukça zor bir hedef gibi gözüküyor ama Allah'tan ümit kesilmez. Niye biliyor musunuz? Zor bir hedef gözüküyor. Çünkü Müslümanlar dünyaya yaklaştıkça dinden uzaklaşıyorlar. Dinden öylesine uzaklaşıyorlar ki kendilerini daha da dindar göstererek uzaklaşıyorlar. Bütün problem de orada çıkıyor. Şimdi bir eğer bir arzu ortaya çıkarsa onu ortaya koymak çok kolaydır. Yani problemleri çözmek İslam'da problemleri çözmek son derece kolaydır. Ama önemli olan arzunun ortaya çıkmasıdır. Ama maalesef Müslümanlar hikmeti kaybetmişlerdir. Yani Kur'an-ı Kerim Allahü Teala bütün nebilere kitap ve hikmet indirmiştir. Gerçekten son derece üzücü bir şey. İslam aleminde araştırın, hikmeti bilen pek kimseye rastlamazsınız. Hikmeti anlatan kitaba rastlayamazsınız. Hikmetten yoksun olan Müslümanların Kur'an'ı anlamaları mümkün değildir. Hikmetten yoksun olan Müslümanların problem çözmeleri de mümkün değildir. Orada bir vaka yani. Onu da unutmamak lazım. Yani bu noktalara öyle durup dururken de gelinmiş değildir. Evet, يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ Allah faiz gelirini daraltır, sadakaları geliştirir. Yani zekat, zaten zekat gelişme manasında da gelir. Zekat toplumu geliştirir. Çünkü zekat da öyle bir şey ki, mesela bugün bir gelir vergisi mantığı vardır. Bu mantıkta da aslında vergi de fakirden zengine doğru akar. Çünkü fakir yatırım yapamaz, yatırım yapıp da vergiden düşüremez. Ama zengin yatırım yapar, vergiden düşürür. Yani muhasebeyi bilenler gayet iyi bilirler. Yani şeyden onu vergiden düşürür. Dolayısıyla alacaklı çıkar. Matrah o vereceği vergiyi yatırıma dönüştürür. Ama fakirin yapacağı bir şeysi yok ki. Ya zaten az, zaten zor geçiniyor. Dolayısıyla o azdan da vermek zorundadır. Ha vergisiz elbette ki olmaz. Vergi olmadan olmaz ama verginin de belli bir adaleti olması lazım. Evet, yani burada bir üzüntümüzü daha söylememizde belki fayda var. Bugün Müslümanların zekatı maalesef Kur'an-ı Kerim'de anlatılan zekat değildir. Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıfa zekat verilir ki devletin bütün, yani devlet demeyelim de tüm sosyal ihtiyaçlar Çünkü devlet dedik mi, bugünkü devlet anlaşılıyor, o zaman bizim verdiğimiz mesaj yanlış anlaşılıyor. Yani toplumun tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir yapı vardır orada. Ama mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in Büyük İslam İlmihali'ni okuyun. Tevbe suresinin 60. ayetinde 8 sınıf zekat verilir diye Cenab-ı Hak bildirir. Bir kere kafadan 7 sınıfa düşürmüşlerdir. Hemen zekat 7 sınıfa verilir diye şey yapar hemen. İlk cümlede. Peki 8. sınıf Hazreti Ömer zamanında kaldırılmıştır. Hangi yetkiyle? Hangi yetkiyle? Şimdi tabii bu tür şeyler de genellikle bu büyük zatlara mal edilir. Ben onların bu işlerle uzaktan yakından alakası olduğunu da kabul etmiyorum. Ondan sonra diğer 7 sınıf da 2 sınıfa düşürülür. Fakirler ve zekat memurları. Öyle olunca sosyal ihtiyaçları karşılayamayan bir zekat sistemi ortaya çıkınca bu defa devletler avarız adı altında, yani geçici vergiler altında vergi koymak zorunda kalmışlardır tarihimizde. O geçici vergiler kalıcıya dönüşmüşlerdir. Ve bunlar da bir sürü zulme sebep olmuştur. Dolayısıyla gerçekten yani ben burada anlatırken İslam dediğim zaman hiçbir zaman mezhepleri kastetmiyorum. Bunu zaten gayet iyi biliyorsunuz. Bir de bir ehli sünnet diye bir şey çıkarılıyor biliyorsunuz. Şöyle çok hoşa giden, kulağa hoş gelen bir tabir var. Sünnet kelimesinin bir güzelliği var ya. İnsanlar zannediyor ki bunlar sünnete uyan insanlar, öyle zannediyorlar. Hayır, hiç alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Yeni yapıya adını ehli sünnet diyerek kutsallaştırılmış. Ondan sonra mezhepler de orada çok güzel, o yeni yapıya uygun bir hale getirilmiş. Ondan sonra buyurun, İslam aleminin bütün iddiaları ortadan kaldırılmıştır. İşte şey yeter, Kur'an-ı Kerim'in iki temel kavramı kitap ve hikmet. Hikmet kaybolmuştur İslam aleminde, yok. Var olduğunu iddia eden ortaya çıksın, konuşsun bakayım, kim, nerede, hangi, neymiş hikmet? Bir tek İmam Şafii hikmet sünnettir demiş, o da işin içinden çıkamamış. Ha, Kitap ve Hikmet dergisi. Gerçekten yani bak hele, hiç ben istemeden bunu şey yapmış oldum. Biz bu dergiyi bunun için çıkardık, Kitap ve Hikmet dergisini. İslam aleminde kaybolmuş olan hikmetin yeniden tesisi için. Ve maalesef İmam Şafii'den başka hikmetten bahseden yok. İmam Şafii'nin bahsettiği hikmetin de Kur'an'daki hikmetle alakası yok. Evet, bir o anlamış, o da yanlış anlamış. Maalesef yani. Maalesef. Yani şu anda elimde bir makale var. Bir Şafii sempozyumu oldu. Benden o konuda bir konuşma istedi. Ya dedim bak konuş. Beni konuşturmayın dedim. Arkadaşlarımız ısrar edince peki dedik ve bu konuda bir konuşma yaptık. Bizim şimdi sistemimizde, sitede yayınlanıyor. Ama yazılı hale getirilmesi istendiği için işte o gün bugün çalışıyoruz. Şimdi sonuna doğru geldik. İnşallah yayınlandığı zaman görürsünüz. Yani İslam aleminin ne kadar acı bir durumda olduğunu, niye problem çözemediğini görürsünüz.